Ayrım 6.
İşte ben böyle edepli, böyle terbiyeli, böyle muvazeneliydim diyerek içinde yaşayan insanların ağrısını, sızısını, açlığını, rezaletini, alçaklığını örtbas etmeye kalkışıyor. Öyle değil mi hele? Şuraya bak. Bu kırmızı kiremitli damların altında. Yavuz Cemal sözünü kesti. Deminden beri anlattıklarını Nuri'nin can kulağıyla dinlemediğini, damların kırmızı kiremitleriyle alakadar olmadığını gördü. Ne o ustam? Birdenbire daldın. Ne düşünüyorsun? Canın sıkkın gibi. Ne var? Usta her nedense bu sefer açılmak için Gavur Cemal'den böyle bir alaka beklemişti. Hocam, dedi. Anam Gülizar'a ısınamayacak. Evveli gece sofrada ilanı harp etti adeta. Halbuki miras meselesinden sonra anamın Gülizar'ı iyiden iyiye sevmeye başladığını sanmıştım. Peki birdenbire ne oldu böyle? Usta hadiseyi anlattı. Cemal, mesele ortada, dedi. Laosa'ya gitmesi, orada yeni doğan çocuğu görmesi işi bozmuş. Öyle ya, anan da bir yolcu bekliyor ama kendi oğluyla alakası olmayan bir yolcu. Tabii kendi oğlunun sülbünden gelme bir torun isterken, yarın öbür gün evin içinde bir yabancı tohumunun zırlamaya başlayacağını düşünerek kızıyor. Bütün kabahati Gülizar'ın omzuna yüklüyor. Ama hocam, sen işin amasını bana değil, anana anlat. Hem madem ki dünya evine girdin bir kere, dırıltısını da çekmeye hazır ol. Usta cevap vermedi. Zaten vapur Haydarpaşa'ya yanaşıyor. Kalktılar. Alman müstemlekeciliğinin Berlin'le Bağdat'ı İstanbul'da birbirine bağlamak isteyen mimarisi Kepaze Garı'ndan trene bindiler. Yeknesak bir tıkırtı içinde çayırlar, bahçeleri çam ağaçtı, bir iki köşk geçildi. Kızıl Toprak banyo servisinin ilk istasyonu. İndiler. Gavur Cemal, biraz yürüyeceğiz, dedi. Konuşmadan bir 10 dakika kadar yürüdükten sonra duvarı çok yüksek, demir bir bahçe kapısının önünde durdular. Gavur Cemal, işte burası, dedi ve kapıyı çalmaya başladı. Usta sordu. Biz kime geldik şimdi hocam? Bu kadarın olsun öğrenmek yasak değil ya. Niye yasak olsun? Şimdi teşerrüf edeceğin zata Tevfik Şemsi Bey derler. Şemsi Paşa'nın oğludur. Ne biçim herif olduğunu görür öğrenirsin. Demir kapı gıcırdayarak açıldı. Arnavut bir bahçıvan peyda oldu. Usta, küçük bir evde mi? Diye sordu. Bahçıvan Gavur Cemal'i tanıyor, yol verdi. Buyurun haber verelim, dedi. Bahçeye girdiler. Burası köşkün selamlık bahçesiydi ve biraz ileride ikinci bir duvar arkasında demir yoluna bakan haremin yeşil pancurlu beyaz yağlı boyası görülüyordu. Usta etrafına bakındı. Çam ağaçları, lavanta çiçekleri, serinliği ve genişliğiyle bu bahçe ustayı şaşırttı. Böyle bir bahçeye, bir paşa köşkü bahçesine ustanın ilk girişiydi bu. Bahçıvan önde selamlığa doğru yürüdüler. Burası tek katlı, beyaz boyalı, saçakları oymalarla işlenmiş bir köşk yavrusudur. 5-6 ayak merdivenden çıkıldıktan sonra sarı, yeşil, kırmızı, mavi camlardan yapılmış bir camekan kapısından içeri giriliyor. Camekan kapısını bir uşak açtı. Bahçıvan çekildi. Hareme haber vermeye gitti. Gavur Cemal ile ustaya yol gösteren uşak onları küçük beyin odasına aldı. Geniş bir oda, yerde halılar var. Usta bir kanepeye ilişti, Cemal bir koltuğa yerleşti. Oda loş ve ılık. Uşak yarı kapalı panjurları açtı. Kornişleri yaldızdı. Al kadife perdelerin arasından çamlı bahçenin aydınlığı doldu içeri. Uşak yerden temenna etti. Sefa geldiniz efendim, dedi. Vazifesini yaptıktan sonra sefa geldiniz diyen uşağın sesinde öyle bir şeyler vardı ki, Nur Usta'ya birdenbire nikahtan sonra eve ilk geldiği akşam Gülizar'ın sefa geldiniz deyişini hatırlattı. Usta tuhaf bir üzüntü duydu. Uşak çekilirken Gavur Cemal, benim kahve az şekerli olsun oğlum, dedi. Uşak Nuri Usta'ya sordu. Beyefendininkinde öyle mi olacak efendim? Ömründe ilk defa ustaya hem beyefendi diyorlar hem de bir suali doğrudan doğruya değil, terbiye icabı aşırtma usulle soruyorlardı. Ustanın içinden gülmek geldi, bozmadı. Benimki de az şekerli olsun, dedi. Uşak çekildi. Nasılsın ustam? Usta, vallahi hocam, dedi. Bu bahçeyi, bu odayı yadırgamadım dersem yalan söylerim. Hani kendimi kadın çarşafı giymiş de sokağa çıkmış zannediyorum. Sıkıldım senin anlayacağın. Gavur Cemal bastı kahkahayı. Amma yaptın ha. Amma yaptığını var mı hocam? Baksana, bu yaylı kanepede iğne üstünde oturur gibiyim. Yerleşemiyorum ki. Otas kumaşı altından kaçacak gibi geliyor. Şu şamaşı, sedefli masacıklara bak be hocam. Bunlar cigara masası değil mi? Üstlerinde duran tablolarda cigaramı nasıl söndürür? Sonra buranın öyle tuhaf kumaşlı dükkanları gibi bir kokusu var ki. Ne bileyim, belki bütün bu eşyalar olmaz ya, eskeza bizim evde yahut yorganlı Selim'in evinde olsa iş değişir. Elbette eşyaların ayrı ayrı kabahati yok ama burada hepsi bir arada. Şemsi Paşa'nın oğlu Tevfik Şemsi Bey'in selamlık odasında düşman gibi, alay eder gibi bakıyorlar bana. Bilmem derdimi anlatabildim mi? Anlattın. Açık pencereden içeriye bir arı girdi. Odanın havasında vın vın vınlayarak dönüp dolaştıktan sonra Nuri Usta'nın üstüne saldırdı. Usta arıyı kovmak için ayağa kalktı. Arı yardıma gelen gavur Cemal'in de himmetiyle geldiği yere, bahçeye defedildi. Usta soluk alıp gülerek, gördün ya hocam dedi. Şu arı bile bizim bahçede olsa bana bal yapar. Burada sokmak için üstüme saldırdı. Gavur Cemal yine yerine oturmuştu. Usta hala ayaktaydı. Gözünü duvara asılmış, büyük, oyma ve yaldız çerçeveli iki fotoğraf ilişti. Bunlar kimin resimleri hocam? Sağdaki şu sivri sakallı 1. Osman Nişane ailesini taşıyan Şemsi Paşa. Bizim Tevfik'in babası. Soldaki poz bıyıklı, üstü altı bir fesli, dik kolalı yakalısı ise meşhur Adem-i Merkeziyetçi Prens Sabahattin. Abdülmecid'in kızı ve Abdülhamit'in ablası olan Seniha Sultan'la damat Mahmut Paşa'nın oğlu. Usta, vay anasını dedi. Amma sülalesi varmış hocam. Peki bir de bir şeyci dedin. Adem-i Merkeziyetçi. Ha evet, Adem-i Merkeziyetçi. Ha evet, Adem-i Merkeziyetçi. Yani anlamadım. Vallahi usta, bizim zıpır Tevfik de prensin tilmizlerindendir. Adem-i Merkeziyetçidir. Bana da boyunu anlatır durur ama işin üç yüzünü ben de pek anlamış değilim. Yalnız bildiğim şu ki, hoca sözünü kesti. Odaya önde Tevfik Şemsi, arkada kahve tepsiyle uşak girdiler. Tevfik bağırarak konuşuyor. Vay Cemal, bu ne sürprizi böyle, beklettim, affedersin. Gavur Cemal uşağın uzattığı tepsiden gümüş zarflı yeşilim tırak fafori kahve fincanını alırken, işte biz böyle apansız baskın yaparız dedi. Sana en iyi, en yakın dostumu da getirdim. Nuri Usta. Ne orijinal dostlarım vardır Cemal. Tevfik Şemsi Bey, Nuri Usta'nın elini sıkmak için kolunu uzatırken usta tepsiden kahveyi almış bulunuyordu. Usta şaşırdı. Tevfik Şemsi'nin uzanan kolu böylece bir müddet boşlukta kaldı. Usta kahveyi masanın üstüne telaşla koydu. Gümüş zarfının daracık, işlemeli kaidesi muvazenesini kaybetti ve fincan devrildi. Zarar yok beyim, rica ederim. Üstünüze dökülmedi ya. Salih, şu fincanı kaldır. Uşak fincanı aldı. Tevfik Şemsi Bey ile Nuri Usta el sıkıştılar. Şemsi Paşa'nın oğlu ustanın elini bırakmadan yüzüne baktı. Ve bir nutka başlar gibi. Ne kuvvetli, ne for bir eliniz var dedi. Tam yarınki sanayi kahramanının eli. Bilir misiniz ki bütün Anglo-Sakson milyonerleri böyle sizin gibi ustalıktan, işçilikten yetişmiş insanlardır. Biraz kendi aleyhime de olsa itirafa mecburum ki son asırlarda İngiliz asaleti bu aşağıdan gelen kuvvetli endividülerin karşısında ya boyun eğmiş ya onların bazılarına lordluk payesi verip kendi içine almış yahut kendisi onlara uymuştur. Tebrik ederim sizi Nuri Usta. Bize sizin gibi teşebbüsü şahsi sahibi, tuttuğunu koparır, yumrukları sağlam elemanlar lazım. Tebrik ederim sizi. Ustanın bu lakırtı kalabalığı içinde başı dönmeye başlamıştı. Hele Tevfik Bey'in kendisi için tebrik ettiğini bir türlü anlayamıyordu. Şemsi Paşa'nın oğlu Gavur Cemal'e döndü. Niye ettin de geldin Monşer dedi. 3 gündür çıldıracak gibiyim. Biz adam olmayız azizim. Saklamakta mana var mı? Devri Hamidi'de bile teşebbüsü şahsi bu kadar öldürülmüyordu. Şu paşa babamın maden imtiyazı işini bilirsin. 3 gün evvel yine Nafia Nazır'ını gördüm. Hem kerata paşa babamın mahiyetinde yetişmişti. Hala bilmem ne heyetinin mütalasını bekliyorum demesin mi? Düşün Monşer, biz haydi bu manda arabası zihniyetine alışırız diyelim. Fakat ecnebilere karşı rezil kepaze oluyoruz. Herifler sermaye dökeceğiz diyorlar, topraklarınızı altın yapacağız diyorlar. Bu işe babam gibi, benim gibi memleketin en tanınmış bir ailesine mensup iki insan da tavassut ediyor. 4 aydır uğraşıyoruz ve hiçbir netice yok. Ah Cemal, ah Monşer, ah bilemezsin. Gavur Cemal dayanamadı, patladı. Nefes al yahu dedi. Soluk al. Bu dünyada maden imtiyazı almaktan daha mühim işler de vardır. Tevfik Şemsi raye pantolonunun dizlerini yukarıya doğru çekerek bir koltuğa attı kendini. Ellerini iki yanına vurup bitkin bir edayla konuşurlarken ustanın gözü çizgili pantolonun altından çıkan fildakoz siyah çoraplara takıldı kaldı. Oh Cemal, oh. İşte bizi mahveden bu derviş kafası. Senin gibi entelektüeller dejenere ediyorlar bu milleti. Madem imtiyazı almaktan, ticaretten, sanayiden daha mühim işler varmış. Ne? Birdenbire ustaya döndü. Beyim, diye haykırdı. Usta tek gözünü sıska ve aşık kemiğe çıkık bacak parçasını saran fildako siyah çoraptan kaldırıp Tevfik'in yüzüne baktı. Buna bir şey mi dediniz? Evet, beni ancak siz anlayabilirsiniz. Bu Cemal'in kafası enfekt Frans kültürüyle formü olduğu için hep mücerredat ile meşbu. Cemal güldü. Vallahi dedi. Seni Nuri Usta'nın da pek anlayacağını sanmıyorum. Mamafih konuşun. Kim bilir belki de anlaşırsınız. Tevfik Şemsi yaylanmış gibi ayağa kalktı. Zayıf, uzun, dik kolalı bir yakalık. Boyun bağının üstünde ince bir kravat iğnesi. Usta bu adamın ne demek istediğini hakikaten anlamak istiyor. Bu da gavur Cemal gibi, belki ondan az fakat herhalde okumuş bir adam. Yalnız başka kitaplar okumuş. Bu da gavur Cemal gibi çok konuşmayı seviyor. Fakat başka şeyler konuşuyor. Sonra gavur Cemal'de konuşmak, fikirler söylemek, kanaatleri konuşarak yıkmak ve yaratmak her şeydir. Bunda konuştuğunu yapmak isteyen bir adam hali de var. Belki biraz zıppır ama açık göz olduğu belli. Usta kendi kendini hayrete düşüren bir edayla. Buyurun beyefendi dedi. Konuşalım. Tevfik Şemsi bu sefer dudaklarında hafiften alaycı bir gülümsemeyle. Hay hay dedi. Zaten söylemiştim ya, Cemal'den çok sizin beni anlayacağınıza eminim. Yalnız fikirlerimi ekspoze ederken mümkün mertebe popülerize etmeye çalışacağım. Gavur Cemal atıldı. O kadar da popülerize etmeye hacet yok. Usta anlar seni. Yalnız şu enfek mütefessih Frans kültürünün kelimelerini de çok sık ve böyle Paris şivesiyle kullanma yeter. Tevfik Şemsi sol kaşını kaldırarak Cemal'e baktı. Haklısın dedi. Bu sakin itiyatından vazgeçemiyorum bir türlü. Ustaya döndü. Fransızca biliyor musunuz? Çok az. Konuşamıyorum ama bazı ufak tefek şeyleri okuyup sökebiliyorum. Hoca sağ olsun çalıştırıyor beni. Yazık. Ben sizin yerinizde olsam İngilizceye çalışırdım. Usta sordu. Siz iyi İngilizce biliyorsunuz demek. Tevfik Şemsi bozuldu. Hayır dedi. Ben maalesef tahsilimi Fransızca yaptım. Galatasaray'dan mezunum. Fakat usta bu sefer daha kuru ve kestirme bir edayla sordu yine. İngilizceye çalışıyor musunuz? Tevfik Şemsi büsbütün bozuldu. Daha değil. Fakat ilk fırsatta muhakkak çalışacağım. Ustanın ilk şaşkınlığı geçmişti artık. Her nedense karşındakini düşman gibi görmeye başlamıştı. Dışarıdaki çamlı bahçe, duvarın arkasından görünen harem ve bu selamlık odası ustaya bir düşman kalesi gibi geliyordu zaten. Gavur Cemal, hadi dedi, birbirinizi lisan imtihanından geçiremeyeceğinize göre konuşmaya başlasanıza. Gavur Cemal kendisinin yetiştirmesi olan Nuri Usta'nın Tevfik Şemsi'ye sıkıştıracağından emin. Usta, konuşacak olan ben değildim hocam dedi. Beyefendi lütfen bana fikirlerini anlatacaklar. Gavur Cemal kızdı. Beyefendi lütfen sana fikirlerini anlatacaklar da sen de Akop'un kazı gibi dinleyecek misin? Usta güldü. Aklımın ermediği şeyler olursa soracağım elbette. Tevfik Şemsi tekrar oturdu yerine. Tabii dedi. Hatta itiraz bile edebilirsiniz. Çünkü görüyorum ki Cemal'in niyeti bizi bir diskusyona, bir münakaşaya tutuşturmak. Durdu, hafifçe öksürdü. Kravat iğnesini düzeltti, sonra ağır ciddi başladı. Efendim, ben Deniz Prens Sebahattin Ekolü'ndenim. Bugün son hadiselerden sonra bunu bu kadar açıkça itiraf edecek az insan vardır. Prensin taraftarlarından birçoğu İttihat-ı Terakki'nin terörü müteakip rönege oldular. Kimi İttihat-ı Terakki'ye intisap etti, kimi Hürriyet-i İtilaf'a. Pardon, avantü. Size bir şey sorayım, İttihatçı mısınız, İtilafçı mı? Bahsin bir politika meselesiyle başlaması zaten Usta'nın canını sıkmıştı. İttihatçı mısınız, itilafçı mı? Suali işi büsbütün karıştırdı. Yurgancı Selim'le yaptıkları konuşmayı bir şimşek hızıyla hatırladı. Ona o zaman verdiği cevaplar aklına geldi. Fakat birdenbire Ahmet'i düşündü. Ferahladı, vereceği cevabı buldu ve söze başladı. Benim sanayi mektebinde bir arkadaşım vardı. Adı Ahmet'ti. Eli işe yatkın, şarkı söylemesini sever, ateş gibi bir delikanlı. Benden bir sene sonra birincilikle şehadetname alıp mektebi bitirdi. Dul anasının beşi bir yerdeliklerini satıp bir dükkan açtı. Balkan Harbi'nde asker aldılar, dükkanı kapattı. Balkan Harbi'nden döndüğü vakit dükkanı yanmış ve sağ kolu omuz başından kopmuştu. Şimdi siz dükkansız ve kolsuz Ahmet'e sorsanız, deseniz ki, İttihatçı mısınız, itilafçı mı? Ne cevap verir? Harbe itilafçılar zamanında gitti. Harpten ittihatçılar zamanında döndü. Harp sağ kolunu aldı. Yanan dükkanının yerine de ne ittihatçılar ne itilafçılar ona dükkan açarlar. Şimdi bizim Ahmet ittihatçı mı olmalı, itilafçı mı? Tevfik Şemsi sinirlendi. Fakat monşer dedi, ben Ahmet'in fikrini değil, sizin hangi fırkaya müntesip olduğunuzu sordum. Usta tek gözünü Tevfik Şemsi'nin inci kravat iğnesine dikerek cevap verdi. Biz Ahmet'le mahalle, mektep ve aynı iş arkadaşıyız. O da esnaf, sanatkar, ben de. Tevfik Şemsi omuz silkerek, absürt dedi. Usta Gavur Cemal'in yüzüne baktı. Gavur Cemal, beyimin ne dediğini anlamadın galiba usta, diye bir tuhaf güldü. Sen Fransızcayı yalnız kitaptan söküyorsun. Sana düpedüz saçmalama diyor. Tevfik Şemsi şaşaladı. Eşi şakaya dökmek istedi. Ne muzipsin Cemal, diye çıkıştı. Usta iyice içerlemişti. Vallahi beyim dedi, Cemal Hoca muziplik etmiyor. Sadece sizin sözünüzü ters, yanlış tercüme ediyor gibi geliyor bana. Yoksa zat-ı haliniz gibi bir paşazade evine misafir gelen bir insana böyle laf eder mi? Siz bizim fukara mahallemizde bir eve misafir olsanız da işimize gelmeyen bir laf etmek değil ya, anamızı bile sövseniz kapının eşiğini geçip sokağa çıkmadan önce ev sahibi size karşı hürmette kusur göstermez. Ağır ağır ayağa kalktı ve devam etti. Her ne hal ise zaten fazla rahatsız ettim. Müsaadenizle beyim. Gavur Cemal de ayağa kalktı. Bana da yol göründü demek. Tevfik Şemsi kıpkırmızı boyuna yutkunuyor. İstikbalin sanayi kahramanı, teşebbüsü şahsinin müstakbel elemanı olsa da şimdilik basit bir esnaf parçasından başka bir şey olmayan bu tek gözlü herif tarafından tahkir edilmiş addediyor kendini. Cemal'e de bir daha selam vermeyecek. Defolsunlar. Ciddi ve soğuk. Güle güle dedi. Misafirlerini dört adım arkadan oda kapısına kadar teşhiye etti. Ustayla bahçeye çıkıp sokak kapısına doğru yürürlerken Cemal, İyi ettin usta dedi. Ama kabahat bende oldu demiyorum. Ben de seni buraya getirdiğimle iyi ettim. Usta cevap vermedi. Düşünüyor. İkidir ittihatçılık, itirafçılık bahsinden Ahmet misaliyle kurtuluyor ama işte Ali Usta da esnaf olduğu halde karısının dükkanı rakipsiz kalsın diye ittihatçı olmuştu. Yorgancı Selim de şimdilik Ahmet'e yardım etmek için fakat yarın kendisine de pay çıkar diye ittihatçılara yazılmıştı. Bunu nasıl izah etmeli? Ustayla Gavur Cemal bahçe kapısından çıkarlarken içeri giren iki misafirle karşılaştılar. Bunlardan birisi uzun boylu, genç, kumral bıyıklı ve fesliydi. Ötekisi kısa, şişman, keçi sakallı ve şapkalı. Yeni misafirleri uşak karşıladı. Selamlığa doğru gittiler. Gavur Cemal Arnavut bahçıvana sordu. Kim bunlar? Vallahi efendim, o şişko şapkalısı Vasilidis derler zengin bir gavurdur. Paşa efendimizin ortağıymış diye duydurttu. Ötekisi Seyfi Bey'dir. Göztepe'de köşkleri vardır efendim. Bizim küçük beye gelir gider. Gavur Cemal ile Kızıl Toprak istasyonuna doğru yürürlerken usta, Hocam dedi. Ne tuhaf şey. Gavurlarla harp oldu. Dövüşüldü. Kan döküldü. Ama bizim yorgancı Selim'in arkadaşı Kamuran tek bacakta harpten dönünce aç kalmamak için bir gavur esnafın tersi Aleko'nun dükkanına sığındı. Gavur Müslüman, esnaf esnafı buldu. Burada da Vasilidis Efendi Şemsi Paşa ile ortak olmuş. Gavur Müslüman ekabir birbiriyle bağdaşmışlar. Ne dersin bu işe hocam? Cemal cevap vermedi. İstasyonda tarifeye baktılar. Haydarpaşa'ya tren bir saat sonra. Cemal, arabayla gidelim dedi. Benim yürüyecek halim yok. Usta, şimdi İstanbul'a geçip ne yapacağız hocam dedi. İstersen peynir ekmek falan alalım şuradan. Kırlara bir yere gidelim. Bak cebinden bir kitabın kafasını çıkardığını görüyorum. Okuruz. Daha doğrusu okur anlatırsın bana. Olmaz mı? Olur. Ama yine şuradan bir arabaya binmek lazım. Çift havuzlara gideriz. Orada deniz kenarına seriliriz. Bakkaldan ekmek, peynir, kutu sardalyesi ve bir binlik su alındı. Uzun arabaya binildi. Arabada sarsıla sarsıla gidilirken ustanın gözü önündeki bir hayalde yukarı aşağı sağa sola inip kalkıyor. Bu kumral bıyıklı, uzun boylu, fesli bir erkek hayalidir. Arnavut bahçıvan onun için Göztepe'de köşkleri vardır. Adına Seyfi Bey derler demişti. Çift havuzlar gazinosu kalabalık. Geçtiler. Cemil Paşa'nın alafranga ve tahtları arasında uzun sakallı, koca külahlı ve taş cüceler oduran bahçesinin biraz ilerisinde arabadan indiler. Yukarı doğru yürüdükten sonra deniz kıyısındaki bir yamacın üstünde kocaman yeşil bir şemsiyeye benzeyen bir ağacın altında oturdular. Öteden beriden konuşup Cemal'in cebinden kafasını çıkaran kitabı Jean-Jacques Rousseau'nun itirafını parça parça okuyarak akşam ettiler. Usta Rousseau'dan hoşlanmadı. "Bu herifte doğru söylerken bile riyakarlık, yalancılık denen bir hal var hocam," dedi. Sonra amma da kendini beğenmiş ha. Onun şöyle böyle oluşu, kusuru, günahı, herkese alakadar edermiş gibi tutup bunları birer birer yazmış. Yavur Cemal Rousseau'yu müdafaa etti. Hukuk beşer beyannamesini anlattı ustaya. Ustayı bu beyanname de sarmadı. "Laf," dedi. "Kimi kandırmak istemiş? Bu palavrayı yutacak enayi bulunur mu bugün?" Araba bulmak için çift havuzlara döndükleri vakit piyasa başlamıştı. Renk renk, maşrahlı hanımlar, paytonlar, köşk dandonları, şık, çoğu burnundan takma altın gözlüktü ve bastonlu beyler yukarı aşağı gidip geliyorlardı. Fenerbahçe dönüşü. Usta, içi al kadifeli bir faytonda oturan genç bir hanımı Gülizar'a benzetti ve şık beylerin arasında o uzun boylu, kumral bıyıklı delikanlı yarandı. Vapura Kadıköy'den bindiler. Vapur tıktım tıktım dolu. Makine dairesinin yanında ayakta durdular. Usta gözünü işleyen makineye dikti. Piston sağa sola gelip gittikçe soluyor ve piston kolu yorgun bir insan kolu gibi istemeye istemeye krankı çeviriyordu. Çırakçı başı yukarıda iskemlesinde oturuyor, cigara içiyor, aşağıda yağcı her bir tarafı ayrı ayrı kımıldanan, titreyen, irili ufaklı makine parçalar arasında dolaşmakta. Vapur Sarayburnu'na gelirken makine dairesine bitişik kazan dairesinin dar demir merdiveninden, yüzü gözü kömürden simsiyah, bez pantolonunun dizleri yırtık ve belden yukarısı sıska, çırılçıplak bir ateşçi çıktı. Davlumbazın yanında durdu. Terli göğsünü boğazdan esen rüzgara verdi. İyiden iyiye akşam olmuştu. Güneş batmış, denizde ve havada yalnız kızıltılar var. Bu kızıltılı alacakaranlık içinde kazan dairesinden çıkan ateşçi, bileklerinin ucunda birdenbire kocamanlaşan ellerinin tersiyle alnını siliyor ve böylece yaptığı her hareketten sonra alnı yol yol beyazlanıyor. Nuri Usta ateşçiye uzun uzun baktı. Sonra Cemal'i dürttü. "Şuna bak hocam," dedi. "Yarın öbür gün ben de onun gibi olabilirim. Bundan çok korkuyorum hocam. Amel olmaktan çok korkuyorum. İşler de iyi gitmiyor hani. Dükkanı bir kapattık mı, maliyede memur olacak değiliz ya, elbette amele olacağız. Başkasının hesabına çalışmak kötü şey be hocam. Ben ne olsa kendi dükkanımda kimseye minnet etmeden ekmek parası çıkarmaya alışmışım. Amele olmak. Korkuyorum dedim ya. Senin hukuku beşer beyannamesi insanları gündelikçi olmaktan kurtaramamış. Sen söylüyordun geçen gün. Fransız ameleleri Marsilya'da sokaklara dökülmüşler. Ekmek isteriz diye bağırmışlar.